Tanrı gerçek babadır. Biz Tanrı'ya baba diye çağırıyoruz ama hala Tanrı tarafından teselli bulamıyoruz ve Tanrı'yla Tanrı'dan bayağı uzaklaşarak yaşayanlar bayağı çok var, değil mi? Bizim Tanrımız bizi kendi gücü ile ve Tanrı'nın gücü ile bizi yetiştirmek istiyor ve sonsuz yaşama kavuşturmak istiyor. Bunun için bizi kurtarıyor ve bize yaşam veriyor. O kadar çabalıyor. İnsanın bedeni var. Beden derken topraktan yarattırdı. Topraktan geldi. Ama beden olarak Tanrı'yla ilişki kuramaz. Başka yaratıklar gibi Tanrı'yla iletişim kuramaz. Dolayısıyla Tanrı insanın ruhunu gökte yarattı. Ondan sonra insanlar arasında yerde bor olan insanlar arasında Tanrı'nın bakış açısına en harika kişi, en harika olan bir kişi seçti ve onu götürüp onun burnuna yaşam soluğunu verdi. Yani ruhunu verdi. Ondan sonra yaşam varlık oldu. 1. Korintiler 15. bölüm 45. ayete baktığınız zaman Adem yaşayan varlık oldu diyor. Yani ilk Adem ve yaşayan varlığın yani ne farkı var? 46. ayette ne diyor? İlk Adem bedenden doğdu diyor. İkinci Adem, son Adem yani. Bu ruhsal bir kişiydi diye söyledi. Dolayısıyla biz Tanrı'nın çocuklarına ne diyor? Ruhsal insanlar olduğunu Kutsal Kitap anlatıyor. Yani ruhsal bir insan. Ama günümüzdeki imanlar sadece düşüncede sadece kalan bir iman hayatını sürdürüyor. Yani ruhsal insan derken çok dua eden ya da yani çok harika bir belirtiler yani gerçekleştiren kişi diye düşünüyor. Ama kendisi ruhsal bir kişi olduğunu inkar ediyor. Dolayısıyla yani iman hayatı iyice sürdüremiyor. Siz ruhsal hayatını sürdürmüyorsanız gerçekten korkunç gün sadece yaklaşıyor. Yani o yüzden Kutsal Kitap ne diyor? Yani zaman çok az kaldı. Bunu iyice kullanmak lazım diye söyledi. Yani çünkü burada ne diyor? Yani bu çağ çok kötü diyor. Yani burada kötü derken ne demek oluyor? Ruhsal hayat sürdürmek çok zor olmak anlamına geliyor. Yani dünya gitgide uygarlıklaşıyor ve kültürel oluyor ve ruhsal hayatını sürdürmek gitgide daha çok zor oluyor. O yüzden uyanık kalmak gerekiyor. Ruhsal hayatını iyice sürdürmek gerekiyor. Biz ruhsal varlığıyız. Varlığız. Günah işlediği için günahın karşılığını alması gerekiyor. Yani aslında biz günahkardık. Kutsal yasanın gereği nedir? Kutsal yasanın istediği nedir? Yani kutsal yasa Tanrı'nın verdiği buyruktur. Yani kutsal yasa derken şunu yapın, bunu yapın, şunu yapın. Yani diyor. Sadece yani yerine getirmesi gereken şeyleri sıralıyor. Yani bunu yerine getirerek bir tane yerine getirmeyince cehenneme atılmak zorunda. Ya, kutsal yasanın istediği iki şey var. Birincisi günahkar olduğunu ikrar etmek. Ben günahkarım diye ikrar etmek. Ben yani sen günahkarsın. Yani bunu ikrar edin yani diyor. Ondan sonra ikincisi ne oluyor? Yani günahın ücreti ya ölüm olduğu için sen ceza almalısınız oluyor. Yani bundan kaçamayızsınız. Yani bu iki şeyi anlatıyor. İnsan herhangi bir kişi olsun kutsal yasadan kaçamaz. Yani kutsal yasanın kölesi oluyor. Yani sonsuza kadar. O yüzden Tanrı İsa Mesih'i gönderdi. O kölelik, yani yasa altında olan bütün kişileri kurtarmak için, özgür kılmak için geldi. Ve İsa Mesih onun yerinde yasanın gereğini tamamen gerçekleşti. Yani bu iki şey kendisi üstlendi. İsa Mesih kendisi Tanrı'nın oğlu ve günahsız olduğu halde, yani doğru kişi olduğu halde günahkar gibi bütün günahımızı üstlendi ve kendisi yargılandı. Tanrı'nın oğlu ceza alması. Yani bütün insanlığın yani aldığı cezayı, yani hepsini biriktirirse de yani bundan daha büyüktür. Değil mi? Yani nasıl Tanrı bu dünyada yani ceza alabilir insanlar tarafından? Ama o kendisi bütün günahımızı üstlendi ve bir insan oğlu olarak bu dünyaya geldi ve günahkar gibi kendisi ceza aldı. Çamıta ceza aldı. Tanrı'nın oğlu çamıta ceza alması bütün insanın cehenneme atılmasıyla tamamen aynı. Yani başlangıçtan şimdiye kadar ve ilerideki bütün insanı yani cehenneme atılmasından daha İsa Mesih'in çamıtaki ölüm daha büyüktür. Yani bu şekilde Mesih bütün yasanın gereğini tamamladığı için artı İsa'nın önünde yasa başını kaldıramaz, gücünü gösteremez. Ama günümüzde insanlar hala İsa'ya inanıyorum diyorlar ama iyice inanmıyorlar. Siz İsa'ya inanıyorsanız yani ağzından ben günahkarım demeyeceksiniz. Baba Tanrı, Baba Tanrı. Biz bazen dua edenler mesela yani şöyle diyor. Rabbin kanıyla benim günahımı bağışla ve beni temsile diyor. Ama bu yani aslında yani yanlış değil de yani ama aslında bu müste değil. Çünkü Rabbin kanıyla bütün günahımız her zaman mesela bütün günahımızı her gün yani yıkıyormuş falan değil. Yani İsa'nın kanı derken bütün yani günahın ücretini ödedi. O yüzden günahın ücreti ölüm olduğu için yani İsa Mesih kanını dökerek öldü. Bir kere ölmek insanın kaderidir diyor. Yani herkes ölüyor. Bazı insan 5 yaşında ya da 6 yaşında ya da yani 50 yaşında, 80 yaşında herkes ölüyor. Ama bundan sonra mutlaka yargı var diye yani söyledi. Aynı şekilde kimse yargıdan kaçamaz. Yargı altında olacaktır. Ama bunu İsa Mesih çağımında bir kere de tamamen üstlendi. Yani kutsal kitap aracılığıyla defalarca bunu işittik değil mi? Yani o bir kere de bizi tamamen bağışladı diyor. Yani bağışladı derken aslında borcunu ödedi anlamına geliyor. Bir kere ölümle borcunu ödedi. Yani diyor. Yani iki kere falan değil. İki ya da üç kere falan değil. Bir kere de bütün borcunu ödedi diyor. O yüzden yasa her ne kadar birini kandırırsa da biz İsa Mesih'i zaten yasanın gereğini bir kere de tamamen karşıladığını bilmemiz lazım. Yani o bizim yerimizde ceza aldı. Ve ondan sonra biz İsa Mesih içindeyiz şimdi. Şimdi artık biz günahkar değiliz. Tanrı'nın doğru saydı. Tanrı'nın çocuklarıyız. Tanrı günahkarı kendi çocuklar yapmaz. Yani doğru ve akıllanmış olanları kendi çocuklar olarak yapıyor. O yüzden biz Tanrı'ya baba diyoruz. Ama İnsanlar sürekli kendisi biraz mesela kendi çocukları mesela düşüp yararlanırsa mesela ben günahkar olduğum için yani benim çocuğum öyle oldu diye sürekli yani bu dünyada ceza alacağını düşünüyor. Çok üzülüyorum öyle şeylere baktığımız zaman. Dolayısıyla ben Romalılar kitabını öğrettiğim zamanda da ben vurguladım defalarca. Paulus mesela kendi halkına baktığı zaman çok üzüldü. Çünkü böyle inanmayanlar İsa Mesih ne dedi? Müjdeyi kabul etmiyorsa ayağındaki tozu silin ayrılın diyor. Sodom Gomorra'nın yargıdan daha büyük yargı alacak diye söyledi çünkü. Yani dolayısıyla gerçek çetin ağaç olsa da acımasız kesecek diye yani kutsal kitap anlatıyor. Gerçek çetin ağaç olsa da Tanrı onu kesiyor. O zaman yani yabani çetin ağacıysa yani o nasıl yapacak diyor. Yani bunun gibi Tanrı'ya inanmıyorsa Tanrı acımasız davranacaktır. Merhamet göstermeyecektir. İmanı yoksa. O yüzden böyle inanmayan kişilere müstelemek Mesih'in isteği olmadığını yani anlatıyor. O yüzden ne diyor? Paulus ne demiş? Ben Mesih tarafından terk edilmiş olsa da ben gerçekten halkım için şunu istiyorum. Yani mutlaka Rab'be dönün. Lütfen Rab'be dönün. Yani İsa Mesih aslında ayağındaki tozunu silip oradan ayrılır dedi ama Paulus sürekli müstelemeye çalıştı. Ben bir kilisede 60 yıldır sürekli bu müjdeyi paylaşıyorum ama hala yani müjdeye inanmayanlar çok var. Bunu nasıl yapmam gerekiyor? Biz mesela bedenimiz bittiği zaman sonra Rabbin önünde müjdeye inanmayan ve inananların farkı çok büyüktür. İnanın. Yani para gerekmiyor. Zor değil. Yani inanın diyor sadece. O yüzden biz buna nasıl inanabiliriz? Nasıl yani bunu tecrübe edebiliyoruz? İsa Mesih beden olup çarmıhta ölmek bizim günahımızı bağışlamak için. Bizim almak gereken cezayı kendisi aldı. Yani bu yasanın istediği bu iki şey o karşıladı. Biz İsa Mesih ile birleşerek biz İsa'yla birleşerek İsa'nın ölüm benim ölümü olduğunu ikrar etmek lazım. Yani bunu kabul etmek lazım. Yani İsa Mesih'in ölümüne bakarak bu benim ölümü. Yani Tanrı benim için benim yerinde o öldü diye böyle inanmak gerekiyor. O yüzden kutsal yasanın iki gereği. Yani kutsal yasanın isteği ne olduğunu söyledim. Önce günahkar olduğunu ikrar edin. O zaman ceza alın. Yasanın bu iki gereği biz baptist aracılığıyla tamamen karşıladık. Yani baptist nedir? Bir ayin değil, bir tören değil. Rab İsa Mesih bu şekilde benimle birleşme lazım diye söyledi. Yani baptist aracılığıyla Mesih'le birleşiyoruz. O yüzden yani Kore'de mesela su serpmeyle bunu özet yani basitçe yapıyor. Yani böyle yapmamak gerekiyor. Yani su serpmek Roma Katolik Kilisesi'nden başladı. Ama baptist yani İsa Mesih bunu başlattı. İsa Mesih'in buyruğu oluyor. Dolayısıyla yani biz baptist alıyoruz ve kutsal yasanın iki gereği tamamen karşıladık. Ben günahkar olduğumu ikrar ederek günahkar olduğum için bunun ücretini ödemek gerekiyor. Ceza almak gerekiyor. İsa Mesih'in çarmıhtaki ölümüne ölümüyle birleşerek tamamen ceza almış olduk. O yüzden biz baptist olup sudan çıktığımız zaman yani eski haline dönmüyoruz. İsa Mesih içinde oluyoruz. Dolayısıyla İsa Mesih içinde Tanrı'nın çocukları olduk. Şimdi artık kutsal yasanın kölesi değiliz. Yasanın egemenliği altında değiliz. Biz yüreğimizde yani imanımız kıt olduğu için yasanın kölesi oluyorlar ve yasanın kölesi olduğu için sürekli İblis suçluyor sen günahkarsın diye. Sen günahkarsın, mahvolacaksınız. Ceza alman gerekiyor diye. Sürekli yani suçluyor ve mahvetmeye çalışıyor. Biz İsa Mesih'in içinde asmışla şimdi artık günahkarım demiyoruz. Tanrı'ya baba diyoruz. Yani İsa'ya inananlarda bedeni var. İsa içinde olanlarda mesela bedeni var. O yüzden bedende yaşadığı sürece yani günah işleyebilir. Ama yine de tekrar yani ağzıyla günahkarım dememek lazım. Bana lütuf ver. Yani diye demek lazım. Sürekli merhamet göster. Sevgi göster diye yani söylemek lazım. O sürekli merhamet göstermek lazım ki biz yaşayabiliriz. Yani o sürekli yani çamurta gelmez. O yüzden İbraniler 1:8'e kadar ne diyor? 7. ayeti ne diyor? Yani o baptist almış ve tövbe etmiş. Ondan sonra Tanrı'nın iyi sözünü işitmiş ve gelecek çağın gücünü tatmış. Tanrı'nın gücünü tatmış ve kutsal ruha ortak olmuş ve armağanlar almış. Ondan sonra günahkarım derse. Yani onun tövbe edilip kurtulması zor olacak diyor. Yani İsa Mesih tekrar çamaha gerilmesi gerekiyor diye söyledi. Niçin? Yani sadece bir kere yani İsa Mesih çamaha geriliyor. O yüzden siz günahkarım dersen yani tekrar yani İsa Mesih ölemez. O yüzden sen mahvolacaksın. İbraniler 10:26'da ne diyor? Bu bilgi aldıktan sonra bile bile sürekli günah işlerse diyor. Tekrar yasaya girerek günahkarım derse, yasa altında günahkarım derse tekrar yani kurban olmayacaktır. Sadece korkuyla yargı bekleyeceksiniz diyor. Sen günahkarım dediğin için artık korkunç bir ceza. İblisi yakan o ateş sadece senin için bekliyor diye söyledi yani. Niçin Tanrı'nın sözüne inanmıyor? Niçin biz asmışla sürekli Baba Tanrı diye ikrar etmiyor? Ne zamana kadar günahkar olacaksınız? Siz o zaman Mesihçi değilsiniz. İsa adı kendi halkını günahından kurtarmak anlamına geliyor. Matta 25:1'de anlatıyor. Yani İsa adı kendi halkını günahından yani kurtarmak oluyor. Yani kurtarıcı anlamına geliyor. O yüzden siz ve ben İsa'ya inanıyoruz. O yüzden şimdi artık biz geçmişte yani günahkardık ve yasanın kölesiydik. Ama şimdi artık kutsal yasadan kurtulduk. Yani kurtuluş daha sonra öldükten sonra yani alacağımız bir şey değil. Kurtuluş derken bu dünyada yani nereden yani kurtuluyoruz? Günahından yani yasadan kurtuluyoruz. Yani ölümden kurtuluyoruz. Yani çünkü günahın ücreti ölüm olduğu için bu dünyada biz kurtuluyoruz. Tamamen yani özgür kılınıyoruz. O yüzden şimdi artık ruhun yasasını izleyin diyor. O zaman özgür olacaksınız diye söyledi. Yani ruhun yasasını izleyenler İsa Mesih içinde Tanrı'ya baba diyor. Kutsal ruh aracılığıyla Tanrı'ya baba diye çağıracak diyor. Yani bu biz yani mesela tiyatro yani yapanlar gibi falan değiliz. Yani iki yüzlü derken tiyatro yapan anlamına geliyor aslında. Tiyatro yapanlar mesela yani tiyatro yaparken mesela annem baban diyerek ağlıyor değil mi? Yani ama bu ağlama yani yalan oluyor değil mi? Yani yaptırılmış bir şey. Aynen bunun gibi değiliz. Yani o yüzden biz gerçekten Tanrı'ya baba diyoruz. Tabii ki yani yüreğinde mesela ben günah işledim diyebilirsiniz. Bu dünyada gerçekten yani çok zor şeyler var. Yani sıkıntılar var. O yüzden herhangi bir kişi olsun çok gayret ederek çalışmak lazım ki başarılı olabilir. Ama ruh yani öyle değil. Ruh sadece İsa'ya inanmak lazım ki başarılı olabilir. Yani kutsal yasadan çıkmak lazım ki yani yaşayabilir. O zaman Tanrı'nın çocukları olabilir. Tanrı'nın çocukları değilse Tanrı tarafından sevgi olamaz. Yani çocuk derken ne demek oluyor? Anne babasından sevgi alıyor. O yüzden siz Tanrı'nın çocukları olun ve Tanrı'nın sevgisini alın diyor. Siz mesela Tanrı'nın sevgisini alıyor musunuz? Sürekli iman olarak dindar bir şekilde kilise hayatını sürdürüyor. Kendisini yetiştirmeye çalışıyor ama gerçekten Tanrı'nın sevgisini alarak, teselli alarak yaşıyor mu? Yani kim pastora bakın. Ben gerçekten sizden daha çok günah var ama ben Tanrı'nın sevgisini alarak yaşıyorum. Tanrı'nın teselli alarak yaşıyorum. Oysa ben bazen ben bereket almış kişiyim diye yani siz görüyorsunuz değil mi diyorum. Ben gerçekten Tanrı'nın sevgisini alıyorum. Bereket ne demektir? Yani maddelere de hayvanlara da bereket verdi. Yani verimli olun, çoğalın demiş. Ama bu yani bedende olduğu sürece, beden yani ölünce tamamen bitiyor. O yüzden bir şair şöyle dedi. Yani çiçek açıyor ama 10 günden daha fazla sürmez diyor. Yani bir kişi bir güç alınca yani 10 yıldan fazla süremez. Yani bedende olduğu sürece sadece kalıyor. Yani bedenle birlikte yok oluyor. Bu sonsuz değil. Yani insanın maddi, insanın paralar yani kendi ruhuna yardım edemez. Yani onuru kendi ruhuna asla yardım edemez. Sadece İsa Mesih'in lütufu sadece. İsa Mesih'in başarısı sadece ruhuna yardım edebilir. Oysa biz İsa Mesih'in başarısıyla Tanrı'nın çocukları olduk. Ama biz ruhsal yaşam derken gerçekten yani kiliseye gelerek de niçin ruhsal hayatını sürdüremiyor? Bazı insan şöyle diyor. Ben Rabbin sözünü işitiyorum. Ben hiç anlamıyorum diyor. Evet. Kiliseye ilk gelenler yani geleli az olanlar belki bizim kiliseye gelmiş ve Kim Gidon pastorun bazını anlamayanlar da olabilir. Gerçekten böyle söyleyenler çok var. Niçin böyle? Çünkü ruhu yani temiz olmayınca asla Tanrı'nın sözü yani içine giremez. O yüzden müjdeye inanamıyor diyor. Çünkü mahfa gidenler olduğu için. 2. Korintiler 4:3'te yani bu konuda anlatıyor. Dolayısıyla siz evet ben kurtulduğumu nasıl bilebilirim? Yani ruhum temiz olduğunu nasıl anlayabilirim? Yuhanna 15'i 3'te ne diyor? Ben size söylediğim sözle siz temizlendin diyor. Yani Tanrı'nın sözünü işitiyorsa, Tanrı'nın sözü içine geliyorsa sizin ruhunuz temiz oldu. Yani kutsal yasadan kurtulmuş kişisiniz. Kurtulmuş olan kişisiniz. Dolayısıyla Yuhanna 6:63'te ne diyor? Yaşam veren ruhtur. Beden yararsız diyor. Yani beden Tanrı'nın bereketini alamaz. Beden Tanrı'nın sevgisini alamaz. Yani bedensel şeyler İsa'ya inananlar olsun, inanmayanlar olsun aynı. Yani kutsal kitap ne diyor? Kötü kişi olsun, iyi kişi olsun. Tanrı her şey sağlıyor diyor. Güneş, yağmur her şey aynı şekilde sağlıyor diyor. Yani biz ruhumuz sadece Tanrı'nın sevgisini almak gerekiyor. Ruh gökte yaratıldı ve bizim bedenimize geldi. Dolayısıyla Adem yani yerde yaratılmış olan o bedene Tanrı ruhunu verdi ve Tanrı yaşayan can varlık oldu diye 1. Korintiler 15. bölümde ne diyor? Yaşayan varlık oldu diyor. Ve 46. ayette ilk insan Adem topraktan geldi diyor. Ve son Adem ruhsal kişidir diyor. Yani bugün Siz ve ben şimdi artık ruhumuz ölüp dirildi. Oysa biz ruhsal kişileriz. Ruhsal kişileriz. Ruhsal kişiler Tanrı'nın sözü bedene gelmez. Beden yararsızdır diyor. Yani Tanrı'nın sözü ruhtur. Yuhanna 1:1'de ne diyor? Tanrı'nın sözü Tanrı'dır diyor. Yani ruhtur anlamına geliyor. Tanrı'nın sözü ruhtur demektir. Tanrı'nın sözü Tanrı'dır diyor. Yani Tanrı'nın sözü ruhtur. Ruh bedene gelmez. Tanrı'nın sözü yani insanın ruh içine giriyor. O yüzden benim ruhum temiz olduğu zaman Tanrı'nın sözü gelebilir. Ama Tanrı'nın sözü niçin yani ruhu kendi ruhuna girmiyor? 2. Korintiler 4. bölüm 4. ayet ne diyor? Dünya ilerler insanın yüreğini karıştırıyor ve Tanrı'nın müjdesini engelliyor diyor. Yani İsa Mesih Tanrı'nın görünümüdür diye yazılmıştır. Gerçekten yani ruh yani karışık oldu derken ne demek oluyor? Geçmişte mesela yani Kore'nin bir yerde 100 taneden daha çok arabalar tamamen yani kaza oldu. Yani çok ağır bir sis vardı. Ben bir gün benim yaşadığım sürece bir metre yani bile yani göremediğim bir durum vardı. Yani ne kadar sis çok yani çok var ki yani koyu bir sis var ki yani göremedim. Yani dünya ilerler, cinler olsun, kötülükler olsun böyle ilerler yani insanın yüreğini karıştırıyor. Sanki sis gibi yani sis tamamen koyu bir şekilde yani bağırmış gibi yani yolunu göremiyor. İsa Mesih ben yolum dedi ama o yolunu göremiyor. İsa Mesih'i göremiyor. Dolayısıyla yani orada ne diyor? Dünya ilerler insanın yüreğini karıştırıyor. Müjdeye inanmasını engelliyor diyor. Yani İsa'nın Tanrı'nın görünümüdür diyor. Yani, kiliseye gelerek dua ediyor ama yani yüreği karışık. Bazı insan yani şöyle diyor mesela dua evinde dua ediyor. Mutlu olun dedim ama yani o kişi diyor ki ben dua ediyorum ama sürekli yüreğim çok üzüntülü. Acaba ben kurtuldum kurtulmadım mı bilmiyorum falan diyor. Niçin böyle oluyor? Ben ona direkt söyleyemedim. Ama yani dünya ilerler onun yüreğini tamamen karıştırdığı için yani karıştırdığı için yani yolunu göremiyor. Dolayısıyla mesela yani Tanrı'ya şunu yaparken de sanki yani kaybediyormuş hissediyor. O yüzden yani şunu yapamıyor. Tanrı'ya adanmıyor. Ben defalarca bunu anlattım. Ben yani kendim bunu söylemiyorum. Kutsal kitap bunu anlatıyor. Siz her haftanın ilk günü yani önceden şunu hazırlayıp şunu diye 1. Korintiler 1:2'de anlatıyor ve 2. Korintiler'de de anlatıyor. Önceden hazırlamak lazım ki yani iyice şunu yapıyorsunuz diye. Matta artı 21'den 24'e kadar yani mümkün neredeyse orada senin yüreğin orada diyor. Yani Tanrı'ya ilerliyorsanız yani senin mümkün de yani orada olacak diyor. Ama cimri oluyorsunuz. Sanki mesela piyango yani arttığı zaman acaba bu olacak mı olmayacak mı? Yani dikkat ederek yani azıcık bir yani azıcık yani alıyor ve yapıyor. Yani büyük bir şey isteyerek piyango alıyor. Yani aynen bunun gibi yani şunu yapmamak gerekiyor. Ben bu haftada yani Baba Tanrı bana yardım ettiği için kazandığım şeyleri Rabbe veriyorum diyerek yani imanla yani şunu yaparsan Tanrı gerçekten orada çalışacaktır. Biz kendi ruhu Tanrı'nın sevgisi almak gerekiyor ama dünya ilerlerden dolayı tamamen karışmış. Yani sis çok koyu sis olmuş. Sanki sonuçta yani o kaza olmuş arabalar gibi yani olabiliyor. Sevgili kardeşlerim, Tanrı'nın sevgisini almak gerekiyor. Dolayısıyla ruhumuz temiz ise Tanrı'nın sözünü alabiliriz. O zaman yani kutsal o sözü iletiyor. Yuhanna 16:16'da ne diyor? Kutsal ruh gerçeğin ruhudur. O kendiliğinden konuşmaz. İşittiklerini size iletecek. Sizi uyandıracak. Yuhanna 14:26'da ne diyor? Kutsal Tanrı'nın sözüyle geliyor ve size öğretecek, hatırlatacak diye söyledi. Ruhumuz yani temiz olması lazım ki Tanrı'nın sözü geliyor. O zaman bereket gelebilir. Tanrı yaratılış 2:1'den 2'ye kadar gördüğümüz zaman Tanrı 7. gün yani hiçbir şey yaratmıyor. Sadece o gün boş bir gün oluyor ve Tanrı o günü kusuyor ve Tanrı yani dinleniyor. Bugün Tanrı'nın dinlendiği bir gün. Bereketli bir gün. Bunu hatırlayın demiş. Yani İsraillere Şinan Dağı'nda yani ne demiş? Sabat gününü hatırlayın. Bunu tutun diyor. Yani bugün Tanrı bereketlediğini, kutsadığını yani Tanrı kutsadığını yani hatırlamak gerekiyor. Bugün siz ve ben bizim ruhumuz temiz olduğu zaman bizim ruhumuzu bereketliyor. Ama ruhumuz kirli ise yani bereket alamıyor. Yani Çin ne oluyor? Çin kirli bir ruhtur. Yani iman etmeden ölünce Çin oluyor. Kirli bir ruhtur. Yani Tanrı'nın bereketi ruha geliyor. Bedene gelmiyor. İman edenler olsun. İmansız kişi olsun. Yani güneş şarladı, yağmur şarladı. Yani beden olarak herkes aynı. Ama ruhumuza Tanrı'nın sözü geldiği gibi kutsal ruh geliyor. Ondan sonra bereket geliyor. Ondan sonra yaşam geliyor. Ama ruh kirli, karışık olursa yani bunu yapamaz. O yüzden ruh yani kurtulması lazım ki, temiz olması lazım ki Tanrı'dan doğru sayılabilir, Tanrı'nın sözünü alabilir. Yani kendisi Tanrı'nın sözünü iyice anlayabilir ve bereket kendi ruhuna geliyor, yaşam geliyor ve kutsal ruh içinde kalıyor. Ben de bereket almış kişiyim yani bedensel olarak değil, yani ruhum bereket aldı. Benim ruhum bol bol bereket aldı, sınırsız bereket aldı. Yani bu ne demek oluyor? Tanrı'nın sevgisini alıyorum. Ben herkesten daha çok yani kötü kişiyim, günah işlemişim. Ama daha çok herkesten daha çok Tanrı sevgisini alıyorum. Ben kendi başarımı hiç kabul etmiyorum. Tanrı'nın sevgisine sadece inanıyorum. Tanrı'nın sevgisini alıyorum. Yani o zaman bu Tanrı'nın çocukları oluyor. Ben akrabalarım var. Ben çocukken yani kendi anne babasını kaybetmiş ve herkes dağıtılmış ve yetimhaneye girmiş. Orada beslenmiş ve 10 yıl sonra yani akrabalarımla görüştüm. Şimdi artık yani 10 yıldır yani onunla görüşemedim ama artık görüşüyorum. Sık sık görüşüyorum ama geçmişteki hatıralar da var ve yani bana benziyor akrabam olduğu için ama öksüsü olduğu zaman her şey kaybetmiş. Yani yetimhanenin sorumlusu o da kimmiş? Soyadı kimmiş? Ve kendisi kim, soyadı kim olduğu için çocuğu da yani torunun da yani soyadı kim oluyor. Ama yetimhanenin sorumlusunun oğlu olarak yani şey olmuş. O yüzden yani onun onun tamamen onun çocuğu oldu. Aynen bunun gibi. Geçmişte mesela haberlerde mesela 10 yıllar önce 15 yıl önce bunu istedim. Bir büyük baba torununu kaybetmiş. Ama bulamıyormuş. O yüzden o büyük baba yani kendi torunundan dolayı çok ağlıyor. Yani onu aramaya çalışıyor. Ama 30 yıldır yani dilencilik yapıyormuş. Yani o torununu aramaya dolaşıyormuş bütün UK. Yani 4 yaşındayken yani kaybetti onun. Çünkü onu kaybettikten sonra hiç yatamamış. Çünkü yani kendi çocuğu nerede ne yaptığını bilmediği için. Yani büyük dede, büyük babası yani hiç yatamıyor. Yani köprü altında yatıyor ve tamamen dilenci gibi yaşamış. Yani ve ondan sonra torununu aramaya çalışmış. Bir gün yani bir kişiyle konuşuyorum. Kendi çocuğu çocukken pazarda kaybetmiş. 25 yıldır hiç bulamamış. Gençken 20 yaşında iken kendi çocuğunu kaybetmiş. Ama o günden itibaren yani bugüne kadar hiç makas yapmamış. Çünkü kendi çocuğunu kaybetmiş. Anne babası nasıl yani makyaj yapabiliyor diye düşünmüş. Ben de çok ağladım. Genç bir kişi yani daha 20 yaş daha yaşlanmış gibi görünüyor. Ne kadar yani üzülmüş oldu ki yani kendi çocuğunu kaybettikten sonra ne kadar üzülmüş ki yani çok yaşlanmış gibi görünüyor. Yani o öksüz olan o çocuk yani ne olmuş? Öksüz olmuş. Yani o kişi ne kadar zorluk çekmiş. Yani öksüz derken yetimhanede mesela yani iyice yiyip içmiş ve yani beslenmiş ondan sonra yani iş bulabiliyor ama kendi anne babasını kaybederken yani o üzüntü çok büyük. Yani düşünemezsiniz. O yüzden Rab ne diyor? Ben sizi öksüz bırakmayacağım diye söyledi. Yani öksüz bırakmayacağım size geleceğim diyor. Yani o yüzden o çamuta bizim için öldü. Ondan sonra köye alındıktan sonra bizi terk etmedi. Kutsallıkla kutsallık aracıyla tekrar geldi ve bizimle birliktedir. O yüzden kutsallık geldi. Çünkü bizi terk etmemek için. O yüzden kutsallık içimizde yani 1. Yuhanna 3. bölümde ne diyor? Kutsallık içimizde yani olduğunu biliyoruz diyor. Yani kutsallık yani içimizde olmak İsa'nın içimizde olmak. Baba Tanrı'nın içimizde olmaktır. Kutsallık içimizde ben de Tanrı'da. Kutsallık içimizde ben İsa'da. Dolayısıyla yani öksüz bırakmayacağım diye söyledi. Sizi öksüz bırakmayacağım. Tekrar size geleceğim diyor. Tekrar beni görmeyeceğim ama siz biliyorsunuz. Çünkü ben sizin içindeyim. Siz de babanın içindesiniz. O yüzden siz Tanrı'nın sevgisini alacaksınız. Ve Tanrı'nın sevgisini alıyorsanız ben size kendimi göstereceğim diye söyledi. Yani Tanrı'nın sevgisini almak iman hayatıdır. Tanrı'nın sevgisini almıyorsa kendisi yani kendisi sadece kendini yetiştiriyorsa bu Tanrı iman değil. Yani Perisler de kendisini iyice yetiştiriyor ama yani bunlar imanı değil. İsa Mesih ne demiş? Babanız İblis'tensiniz diye söyledi. Yani içinizde gerçek yok diye söyledi Perisler'e. Siz Tanrı'nın sevgisini almasanız öksüzsünüz. Ruhum Tanrı'nın sevgisini alalım diyelim. Ruhum Tanrı'nın sevgisini alalım. Ruhum Tanrı'nın sevgisini alalım. Ruhum Tanrı'nın sevgisini alalım. Gerçekten Tanrı'nın sevgisini almak gerekiyor. Gerçekten Tanrı'nın sevgisini almak gerekiyor. Biri bana, pastor ben danışmanlık gerekiyor. Yani diyebilir ama ben ona hiçbir şey söyleyemiyorum. Ona yardım edemiyorum. Sadece Tanrı'dan sevgisini alın demek zorunda. Ne kadar bereket dersem de yani ruhu kirli. O yüzden yani kirli bir ruha ne kadar yani bereket dilersem de yani Tanrı'nın bereketi onun içine giremez. Tanrı'nın sevgisini almak gerekiyor. Kutsal ruh niçin geldi? Tanrı'nın sevgisini bol yani vermek için. Ruhum Tanrı'nın sevgisini alalım diyelim. Ruhum Tanrı'nın sevgisini alalım. Ruhum Tanrı'nın sevgisini alalım. Ruhum Tanrı'nın sevgisini alalım. O zaman kutsal ruhla mutlu olmak gerekiyor. Hep beraber diyelim. Ruhum kutsal ruhla mutlu olalım diyelim. Ruhum kutsal ruhla mutlu olalım. Ruhum kutsal ruhla mutlu olalım. Kutsal ruhla mutlu değilse siz ruhsal öksüzsünüz. Tanrı şimdiden seni kaybetmiş. Yani seni bulamazsa öksüzsünüz. Niçin kiliseye gelerek, dua ederek, ilahi söylerse de yani kutsal yasanın altında, yani baskı altında, yani ruhu özgür değilse, ruhu yani kirli ise, Tanrı'nın sözünü alamıyorsa, yani zaten bu yani öksüzdür. Hep beraber kalkalım. Gözümüzü kapatalım. Gözünü kapatalım. Sizin ruhunuz kirli ise Tanrı'nın sözünü alamazsınız. Benim söylediğim söz seni temizledin demiş. O söz gelmeyecek. Ve dünya ilahlardan dolayı karışık ve dolanacaktır. Şimdi gerçekten Tanrı'nın sevgisini alın. Tanrı babacığım. Baba Tanrı. 5 kere gerçekten çağıralım. Sizin babanız oluyor. Babanızı çağırın. Tanrı babacığım. Tanrı babacığım, Tanrı babacığım, Tanrı babacığım, Tanrı babacığım, Tanrı babacığım bizi öksüz bırakmıyor. Bize gerçekten sevgi vermek için kutsal kitabı gönderdi. Baptist aracılığıyla kutsal ruhu gönderdi. Baptist aracılığıyla bütün yasanın gereğini tamamladı. Ruhum kutsal ruhla mutlu olalım hep beraber. 3 kere yüksek sesle bağırarak dua edelim. Ruhum kutsal ruhla mutlu olalım. Ruhum kutsal ruhla mutlu olalım. Ruhum kutsal ruhla mutlu olalım. Ruh Tanrı'nın önünde sizin ruhunuz öksüz olmaması için hep beraber yüksek sesle dua edelim.